Ayrım 33.
Böyle zamanlarda antikardım. Özgürlüğüme kavuşur, yükümü tutarsam o çocuğu beyefendi edeceğim. Yoksa beni ekmek çarpsın diye. Dışarı çıkar, göklerin altında yüksek sesle ederdim bu yemini. Yerine de getirdim işte. Şu giyimine, kuşamına bak. Oturduğun şu yere bak. Lordlara layık, inan olsun lordlara. Ama lord mu dedim? Lord mu dedim? Lordlar kaç para etmiş senin yanında? Sen lordlarla aşık atacaksın da gerilerde bırakacaksın onları. Tepeden bakacaksın hepsine oğul. Kendi zafer kıvancının ve benim bayılmaklı olmamın verdiği heyecan arasında adam sözlerinin nasıl karşılandığını algılamamıştı. İçime serpilen tek damla su buydu işte. Adam saatimi cebimden çıkarıp parmağımdaki yüzüğü kendine doğru vurarak şunlara bak hele dedi. Oysa ben yılana dokunmuşçasına büzülüp kalmıştım. Altından yapılma, hem de pek güzel. Tam beyefendilere göredir sanırım. Çevresi yakutlu, tek taş elmas. Bu da beyefendilere layıktır elbet. Şu gömleğe bak, en birinci ketenden yapılma, mum gibi. Şu takımlarına bak. Çarşıda bundan üstünü arasan bulamazsın. Hele kitapların, diyerek adam gözlerini odada dolaştırdı. Raf raf üstüne yüzlerce kitap. Okuyorsun bunları değil mi? Geldiğimde elinde bir tanesi vardı, okuyordun. Adam keyifli bir kahkahayla, bana da okuyacaksın bunları oğulcuğum dedi. Anlamadığım yabancı dillerde yazılmış olsalar bile anlıyormuşum gibi göğsüm kabarır. Gene iki ellerimi tutup dudaklarına götürdü. Benim damarlarımdaki kansa donmuş gibiydi. Konuşmaya kalkışma Pip dedi adam. Gene kol yeniyle alnını gözlerini sildi. Gırtlağındaki o saat tıkırtısını andıran unutamadığım sesi yıllar sonra yeniden duydum. Onun böylesi iştenlikli oluşu benim duyduğum dehşeti şiddetlendiriyordu. Yapabileceğin en güzel şey susmaktır şu sırada evladım benim. Sen benim gibi hazırlanmış değildin ki bu kavuşmaya. Benim gibi uzun yıllar boyunca bunu düşünüp tasarlamış değildin. Sen hazırlıksızdın. Oysa ben hazırlıklı. Gene de hiç aklına gelmedi mi şunca yıldır seni esirgeyen belki benimdir diye. Yok diye yanıtladım. Hiç aklıma gelmedi hiçbir zaman. Ama bak gördüğün gibi o bendim işte. Hem de tek başıma. Bir kendimden bir de Jaggers'tan başka tek tanrının kulunu karıştırmadım bu işe. Başka kimse bilmedi mi gerçekten? Adam bir şaşkınlık bakışıyla yoo dedi. Kim vardı söylenecek? Ah oğlanım benim ne yakışıklı olmuşsun. Büyüdün gayri. Vardır bir gönlünün çektiği ahu gözlü ha? Ay yüzlü bir sevdiğin vardır elbet değil mi Pip? Ah Estella, Estella. Onu koynunda bil oğul. Parayla yapılacak işse olmuş bil. Gerçi böyle lordlar gibi yaşayan anlı şanlı bir beyefendi istediği güzeli kendiliğinden elde edebilir ya, seni destekleyen paran da var arkanda. Neyse, izin ver de sana demin anlattıklarımı bitireyim oğul. Beni kirayla tutup o kulübede çobanlık yaptırtan efendim de benim gibilerdenmiş eskiden. Öldüğü zaman para bıraktı bana. Bununla özgürlüğümü satın alıp kendi adıma alım satıma başladım. Hangi işe atıldımsa seni düşünerek atıldım Pip. Yeni bir iş tuttuğumda hep derdim ki, eğer bu işi o çocuk için yapmıyorsam rast gitmesin derdim. Tanrı'nın lanetine uğrasın onun için değilse derdim. Tuttuğum altın oldu oğul. Demincecik de dedim ya, ün saldım oralarda bu yüzden. Jaggers'a ilk mektup yazdığım zaman onun eliyle sana sağladığım para o ilk birkaç yılın kazancıydı işte. Ah keşke hiç gelip beni bulmamış olaydı Jaggers. Keşke o eski demirci dükkanında bırakaydı beni. Belki yaşantımdan hoşnut değildim o zaman. Gene şu dakikaya oranla öyle mutluymuşum ki meğer. İşte böyle oğul, anlıyorsun ya, gizliden gizliye bir beyefendi yarattığımı bilmek bütün çektiklerimin acısını alıyordu. Yoldan geçen o kibirli sömürgecilerin safkan atlarının kaldırdığı tozlara belenip kaldığım zaman içimden ne derdim bilir misin? Ben öyle bir beyefendi yaratıyorum ki onun pabucunun tersi bile olamazsanız hiçbir zaman derdim. İçlerinden biri benden için... Bir zamanlar pranga mahkumuymuş, talihinin yaver gittiğine bakma, okuması yazması yok aşağılık adamın biridir dediği zaman ben ne derdim içimden biliyor musun? Belki ben kibar bir bey değilim ama bir beyefendinin sahibiyim diye geçirirdim içimden. Hepinizin de varları, çiftlikleri, otlakları var. Hanginizin Londra'da yaşayan bir beyefendisi var ha derdim gizlice. Böylelikle ayakta tutabildim kendimi. İşte böyle günlerden bir gün ne yapıp edip Londra'ya geleceğimi, kendi beyefendi oğlumu burada Londra'da göreceğimi tasarlar. Bunu aklımdan hiç çıkarmazdım. Elini omzuma koydu. Bu elin belki de kana bulanmış bir el olduğu düşüncesiyle tepeden tırnağa ürperdim. Benim o yerlerden ayrılmam kolay değildi. Doğru da değildi Pip. Tehlike geçmemişti daha. Ama ben bu işi yapmayı aklıma takmıştım bir kez. Önüme dikilen engel neden Çetin olursa benim direncim de öylesine bileniyordu. Kararım karardı çünkü. Aklıma koymuştum bir kez. İşte en sonunda da becerip geldim sevgili oğlum benim. Çıkıp geliverdim işte. Kafamı toparlamaya çalışıyordum ama çarpılmış sersemlemiştim. Tüm konuşması boyunca onun söylediklerinden çok dışarıdaki azgın rüzgarla yağmura kulak vermiş gibiydim. Şimdi bile onun sesini dışarıdakilerden seçmekte güçlük çekiyordum. Oysa dışarıdaki sesler ayyuka çıkmaktaydı. O ise susmuştu. Biraz sonra ''Nerede barındıracaksın beni?'' diye sordu. ''Bir köşe bulman gerek bana Pip.'' ''Yatmak için mi?'' diye sordum. ''Evet, şöyle uzun, deliksiz bir uyku çekmek için. Çünkü aylar var ki denizlerde savruldum, denizlerde yıkandım, denizlerde çalkalandım.'' Kanepeden kalkarak ''Benimle birlikte oturan arkadaşım şimdilik burada yok.'' dedim. ''Onun odasında kalırsın.'' ''Yarın çıkıp gelmez değil mi?'' Düşünmeden, makine gibi konuşarak ''Yok.'' diye yanıtladım onu. Tüm çabama karşın kendimi toparlayamıyordum. ''Yarın gelmez daha.'' Adam sesini alçaltarak ''Bana iyi kulak ver oğul.'' dedi. Sonra sözlerini vurgulamak istercesine işaret parmağını göğsüme bastırarak ''Ayağımızı denk almak gerek.'' diye ekledi. ''Ne demek istiyorsun yani? Nasıl denk almak?'' ''Tanrı kahretsin oğul, ölüm var bu işin ucunda.'' ''Ne ölümü?'' ''Müebbet yolladılar beni oraya, ömür boyu.'' Gelmek demek, ölüm demek, Pip. Son yıllarda müebbet sürgünden ipini koparan buraya kaçıp döner oldu. Pek çoğaldı kaçanlar. Beni bulurlarsa enselemeleriyle sallandırmaları bir olur evlat. Bir bu eksikti. Bu yere batası adam beni yıllardır yere batası altın gümüş zincirlerle kıskıvrak bağladığı yetmezmiş gibi bana gelebilmek için canını tehlikeye atmış. Bu canı da getirip bana emanet etmişti. İçimde korku yerine sevgi duyguları uyandırsaydı, bu şiddetli tiksinti yerine en sağlam sevgi, hayranlık bağlarıyla bağlı olsaydım ona, durumum bundan daha kötü olamazdı. Tersine daha iyi olurdu. Çünkü o zaman yüreğim doğal olarak onu kurtarmak, esirgemek kaygısıyla sızlardı. Güvenliğimizi sağlamak için yaptığım ilk iş dışarıya ışık sızmasın diye pencere kapaklarını kapamak oldu. Sonra kapıları kapayıp kilitledim, sürmeledim. Ben bunları yaparken adam masa başına geçmiş rom içerek çörek yiyordu. Onu bu durumda görünce bataklardaki pranga kaçağını yeniden görür gibi oldum. Bana öyle geldi ki biraz sonra iki büklüm eğilerek ayağındaki zinciri eylemeye başlayacaktır. Herbert'ın odasına girerek merdivene açılan kapıyı kilitledim. Şimdi daireden dışarıya açılan tek kapı mahkumla benim konuşmakta olduğumuz odanın kapısıydı. Bundan sonra konuğuma yatmak isteyip istemediğini sordum, istediğini söyledi. Ertesi sabah giymek üzere benim beyefendi gömleklerimden birini de istedi. Gömleği getirip sandalyeye serdim. Adam bana iyi geceler dilemek için ellerime sarılınca damarlarımdaki kan gene buz kesti. Kafam karmakarışık. Ne yaptığımı ben de bilmeden uzaklaştım ondan. Biraz önce baş başa konuştuğumuz odadaki ateşi tazeledim, başına geçip oturdum. Yatmaya korkuyordum. Bir saat, belki daha uzun bir zaman, düşünemeyecek kadar sersemlemiş bir durumda öylece kaldım. Ancak düşünebilmeye başladıktan sonradır ki nedenli temelden yıkıldığım, pupa yerken giden gemimin nasıl paramparça olduğu kafama dank etmeye başladı. Miss Havisham'ın benimle ilgili niyetleri, hepsi benim kurduğum bomboş birer düşmüş meğer. Estella'nın benim olacağı filan da yokmuş. Satis Köşkü'nde salt işe yaradığım için katlanmışlardı bana. Bir kolaylıktım onlar için. Aç gözlü hısımları kudurtmak için kullanılan bir araç, yaralanacak başka yürek bulunmadığı zaman atış talimi yapmak için kullanılan yüreği kurgulu bir manken. Kendimi toplamaya başladığım zaman duyduğum ilk sızılar bunlardı. Ama içimi ezen en şiddetli, en derin acı şuydu ki, ne gibi suçlar işlediğini bile bilmediğim bir mahkum için, buradan her an alınıp götürülerek asılabilecek bir mahkum için Joe'nun dostluğuna yüz çevirmişti. Şimdi artık dünyaları verseler dönüp Joe'ya gidemezdim. Gidip Biddy'nin yüzüne bakamazdım. Neden mi? Yanıtı kolay. Onlara yaptığım nankörlük yüzünden kendi içimde duyduğum utanç şu dakikada bütün öteki sorunlardan, öbür düşüncelerden bence daha önemliydi de ondan. Onların o yapmacıksız, yalın vefalarında bulacağım avuntuyu dünyanın en yüce bilgeleri bile bana sağlayamazdı. Gel gör ki onlara karşı işlemiş olduğum suç da hiç ama hiçbir zaman bağışlanamazdı. Rüzgarın her saldırısında, yağmurun her boşanışında kaçkını izleyen ayak sesleri duyuyordum. İki kez sokak kapısına vurulduğunu, birilerinin kapı önünde fısıldaştıklarını açıkça duyduğuma yemin edebilirim. Üzerime bu korkular çöktükçe daha başka kuruntulara kapılmaya başladım. Epey zamandır bu adamın yaklaşmakta olduğunu bana haber veren giz dolu alametlerle karşılaşmış olduğumu anımsıyor ya da anımsadığımı sanıyordum. Haftalardır yolda gelip geçenlerin arasında onunkine benzer yüzler görür gibi olmuyor muydum? Denizlerin ötesinden gelmekte olan bu adam bana yaklaştıkça sokaklarda dikkatimi çeken benzerlikler de çoğalmaya başlamamış mıydı? Bu adamın kapkara lekeli ruhu bir yolunu bulup gizli habercilerini bana sağlamış, sonra da işte bu fırtınalı gecede sözünü tutup karşımda belirmişti. Yanımda, evimdeydi. Usuma üşüşen bu düşüncelerin arasında başka bir düşünce daha vardı. Yıllar önce çocuk gözlerimle bu adamın amansızcasına yırtıcı bir adam olduğunu görmüştüm. Öteki mahkumun kaç kez beni öldürmek istedi dediğini duymuştum bu adam için. Bu adamın hendek içinde canavarlar gibi pençe pençeye dövüştüğünü görmüştüm. Bu tür anıların parçalarından yarı biçimlendirilmiş bir öcü yaratarak oraya ateşin aydınlığına getirip dikelttim. Bu yabanın ıssız gecenin köründe, bu yalnız evde onunla baş başa kalmanın tehlikeli olabileceğini düşündüm. Yarattığım öcü büyüdü, büyüdü, sonunda bütün odayı doldurdu. Öyle ki kendimi tutamayarak elime bir şamdan aldım, öbür odaya üstlenmiş olduğum korkunç yüke bakmaya gittim. Kaçkının başına bir mendil sarmıştı. Uyku arasında yüzü donuk asık duruyordu ama uykudaydı. Hem de yastığının üstündeki tabancasına karşın deliksiz rahat bir uykuya dalmıştı. Buna iyice kanaat getirince kapının anahtarını aldım. Dışarıdan onun üstünden kilitledikten sonra gene ateş başına dönüp oturdum. Zamanla oturduğum koltuktan aşağı kayarak yere uzandım. Başıma gelen felaketi bir an bile unutmamış olarak uyandığımda doğu yakasındaki kiliselerin saatleri sabahın beşini vurmaktaydı. Mumlar dibine inmiş, ateş sönmüş, dışarıdaki yoğun karanlığın içinde fırtınayla yağmur daha da şiddetlenmişti. Pip'in yaşamındaki büyük umutlarla dolu yılların ikinci döneminin sonudur. 40. Korkunç konuğumu elimden geldiğince güvence içinde bulundurmanın yollarını düşünmek zorunda olmam kendi yönümden iyi bir şeydi. Çünkü uyanır uyanmaz kafama saplanan bu düşünce bütün öteki karman çorman düşüncelerimi şimdilik geriye etmişti. Onu bizim evde saklamanın düşünemeyeceği besbelli bir şeydi. Yapılacak iş değildi bu. Yapmaya kalkışarak kuşkuları kendi elimizle üstümüze çekmiş olurduk. Gerçi artık hizmetimi gören bir baş belası yoktuysa da her konuda hemen ateş almaya hazır yaşlı bir kadın kişi, bir de yeğenim dediği canlı bir yamalı bohça vardı. Odalardan birini bunlardan gizli tutmaya çalışmak demek, bile bile kuşkuya, abartılı söylentilere çağrı çıkartmak demekti. İkisinin de gözleri çok zayıftı ki ben bunu çoktandır durmadan anahtar deliklerinden içerisini gözetlemek huylarına yormaktaydım. Sonra ikisi de hiç istemediğiniz zamanlarda illa ayağınıza dolaşırlardı. Doğrusunu isterseniz kendilerinin uzun elli olmalarının dışında tek güvenilir özellikleri buydu. Bu teyzeyle yeğene bir merak konusu yaratmamak için amcamın geceleyin habersizce taşradan çıkageldiğini söylemeye karar verdim. Daha karanlıkta el yordamıyla yakacak bir ışık aranırken bu karara varmıştım. Yakacak ışık bulamayınca tek çıkar yolum evin yanındaki kapıcı kulübesine giderek bekçinin lambasıyla gelmesini dilemekti. Bu amaçla trabzana tutuna tutuna karanlık merdivenden aşağı inerken ayağım bir şeye takılarak düştüm. Bu şey bir köşede kıvrılmış yatan bir adamdı. Burada ne aradığını sorduğumda adam hiç sesini çıkarmayıp benden kaçınarak köşeye büzülünce doğru kapıcı kulübesine koştum. Gece bekçisine hemen benimle gelmesini söyledim. Olup bitenleri de eve doğru koştuğumuz sırada anlattım. Fırtınanın azgınlığında bir eksilme olmadığından merdivendeki sönmüş lambaları yakmak uğruna bir de feneri söndürmek tehlikesini göze alamayarak tepeden tırnağa her yeri bu ışıkla aradıksa da kimsecik bulamadık. O zaman adamın belki de benim daireme saklanmış olabileceği aklıma geldi. Şamdanımdaki mumu kapıcının fenerinden yakarak dairemi dikkatle aradım. Ürkünç konuğumun uyuduğu odayı bile gözden geçirdim. Ne bir ses ne bir kıpırtı, dairemde bu konuktan başka incin olmadığı kesindi. Bu geceler gecesinde merdivende ne idüğü belirsiz bir adamın gizlenmiş olması beni çok tedirgin etmişti. İçime su serpecek bir bilgi edinmek umuduyla kapıcıya odamın eşiğine biraz içki sundum ve o gece dışarıdan içkili durumda dönen herhangi bir kimseyi görüp görmediğini sordum. Adam evet diye karşılık verdi. Üç kiracıya geç saatlerde kalkıp kapıyı açmış. Bunlardan biri havuzlu avluda oturuyormuş, öbür ikisi de yol boyunda. Kapıcı hepsinin kendi kapılarından içeri girdiklerini kesinlikle görmüş. Benim dairemin bulunduğu evin öbür kiracısı ise haftalardır taşradaydı. O gece dönmüş de olamazdı. Çünkü yukarı çıkarken onun kapısının üstündeki mührün hala yerli yerinde durduğunu görmüştük. Kapıcı içki bardağını bana geri verirken, hava öyle berbattı ki pek az girip çıkan oldu efendim dedi. Demin anlattığım o üç bayın dışında sanırım gelen olmadı. Yalnız saat 11'de bir yabancı sizi sordu. Amcam diye alçak sesle mırıldandım. Evet. Kendisini gördünüz mü efendim? Evet, elbette. Yanındaki adamı da gördünüz mü? Yanındakini mi diye kapıcıyı yankıladım. Birlikteymişler gibi geldi de bana. Amcanız sizi sormak için duraladığında öbür adam da durdu. Amcanız buraya yönelince öbürsü de yöneldi. Nasıl biriydi bu? Kapıcı pek dikkat etmemiş, işçi kılıklı biriymiş galiba. aklında kaldığına göre koyu renk paltosunun altında bozumtırak giysiler var gibiymiş. Kapıcı pek doğaldır ki olayın üzerinde benden daha az duruyordu. Önemsemesi için bir neden yoktu ki. Onu başımdan savunca uzun açıklamalara girişmek durumunda kalmadan savmayı daha uygun bulmuştum. Bu iki olayı bir arada düşünmek içime daha da kurt düşürdü. Tek tek ele alırsak olayları zararsız yoldan açıklayabilirdik. Ne bileyim, yemeği dışarıda ya da kendi evinde yiyen bir kiracı yanlışlıkla benim merdivenime gelmiş, orada uyuyup kalmış olabilirdi. Atsız konuğum yanına yol gösterecek birini almış olabilirdi. Ne var ki olaylar bir arada ele alındığı zaman, hele şu birkaç saat içindeki değişiklikler yüzünden kuşkucu, korku dolu biri olup çıkan benim gibi birinin gözüne pek tekinsiz, pek ürkünç gözüküyordu doğrusu. Ocağı yaktım. Sabahın o saatinde çiğ ve soluk yalazlanan ateşin başında uyuyakalmışım. Saat 6'yı vurup da uyandığımda akşamdan beri orada uyukluyormuşum gibi geldi. Günün ışımasına daha en azından 1,5 saat olduğuna göre gene içim geçti, uyudum. Bir bakıyorsunuz ipe sapa gelmez uzun konuşmalar duyarak uyanıyor, biraz sonra bacadan vuran rüzgar sesini gök gürültüsü sanarak yerimden sıçrıyordum. En sonunda daldığım derin uykudan günün ağarmasıyla irkilerek uyandım. Bütün bu geçen zaman içinde kendi durumumu düşünememiştim. Düşünecek duruma da gelebilmiş değildim henüz. Son derece karamsar, tasalı, dertliydim ama dağınık, tutarsız, yaygın bir biçimde. Geleceğe ilişkin en ufak bir tasarı kurmak şu sırada benim için bir şato kurmakla birdi. Pencere kapaklarını açıp da baştan aşağı kurşun renginde olan ıslak, fırtınalı sabah manzarasına baktıkça, odadan odaya dolaştıkça, sonra gene soğuktan titreyerek ateş başına oturup temizlikçi kadının gelmesini beklerken kahrımdan ölecekmişim gibi geliyordu da. Ne zamandan beri kahrolduğumu, bu duyguyu haftanın hangi gününde algıladığımı, dahası bunu algılayanın ben kendim olup olmadığımı doğru dürüst kestiremiyordum bile. Sonunda koca karıyla yeğeni, ki bu kızın saçlarıyla elindeki saçaklı süpürgeyi ayırt edebilmek güçtü, İçeri girdiler. Ocağı yanık, beni uyanık görünce şaşkınlığa düştüler. Taşradaki amcamın gece geç vakit ben uyurken çıkıp geldiğini, kahvaltı sofrasını ona göre kurmalarını söyledim. Sonra onlar salonda eşyaları oradan oraya çarpıp toz kaldıra dursunlar, ben de elimi yüzümü yıkayıp giyindim. Böylece uyur gezerlik gibi, düş gibi bir durumda kendimi gene ocak başında onun kahvaltıya gelmesini bekler buldum. Bir süre sonra kapısı açıldı, o dışarı çıktı. Ne yapıp etsem yüzüne bakmayı içim kaldırmıyordu. Gün ışığında daha da acıklı bir görünüşü varmış gibi geldi bana. O sofra başındaki yerini alırken ben alçak bir sesle, sizi hangi atla çağıracağımı bile bilmiyorum dedim. Herkese amcam olduğunuzu söyledim. Hah, iyi etmişsin oğul, amca de bana. Gemiye binerken kendinize bir at bulmuşsunuzdur elbet. Buldum yavrucuğum, Provis adını aldım. Hep bu adı taşımak niyetinde misiniz? He ya evlat, ha bu olmuş ha başka bir at ne çıkar? Ama bak, senin daha hoşuna giden bir at varsa onu takınırım. Fısıldayarak, asıl adınız ne diye sordum. O da Magwitch diye fısıldadı. İlk adım da Abel. Neciydiniz ilk önceleri? İt uğursuzdum evlat. Yanıtı çok ciddiydi. Bu deyimi de gerçek bir zanaat ya da meslek adıymış gibisine söylemişti. Buraya geldiğiniz zaman, dün gece derken şaşkın şaşkın duraladım. Dün gece miydi gerçekten? Oysa aradan ne çok zaman geçmiş gibi geliyordu. Evet canım evladım. Avlu kapısına gelip buranın yolunu sorarken yanınızda başka biri var mıydı? Başka biri mi? Yoktu be ciğerim. Ama kapıda bir başka adam vardı değil mi? Konuğum kararsızlıkla, yolumu filan bilmediğimden pek dikkat etmedim diye konuştu. Gene de evet, benimle birlikte içeri birisi daha girdi sanıyorum. Londra'da sizi tanıyan var mı? Provis, umarım yoktur diyerek işaret parmağını gırtlağın üzerinden şöyle bir geçirdi. Sırtımdan ter boşandı, gönlüm bulandı. Eskiden tanınır mıydınız Londra'da? Pek tanındığımı söyleyemem evlat. Daha çok taşrada iş tutardım. Londra'da mı yargılanmıştınız? Provis benden yana keskin bir bakış fırlatarak, hangi seferinde diye sordu. En sonuncusu. Provis evet gibilerden başsalladı. Bay Jaggers'la ilk tanışmam öyle oldu ya, beni o savundu. Hangi suçtan yargılandığını sormak dilimin ucuna gelmişti. Ama adam eline bir bıçak alıp bununla havada örnekler çizerek, işlediğim suçun cezasını çektim, bedelini çoktan ödedim dedi, sonra kahvaltısına saldırdı. İnsanı tiksindiren bir açgözlülükle takınıyordu. Tüm davranışları kaba saba paldır küldürdü. Hiç doymayacak sanırdınız. Onu bizim bataklarda et yerken son gördüğümden bu yana dişlerinin kimileri dökülmüştü. Şimdi lokmaları geri kalan dişleriyle paralayabilmek için ağzını yuvarlayıp başını yandan yana döndürürken kocamış aç bir sokak köpeğine öyle benziyordu ki insanın tüyleri ürperiyordu. Sofraya iştahla oturmuş olsam bile bu görüntü karşısında gene şimdiki gibi donar kalır, ona karşı yenemediğim bir tiksintiyle midem altüst olarak karamsar gözlerimi masa ölçüsüne dikip öylece otururdum. Adam sofradaki yiyecekleri silip süpürünce terbiyesini takınıp özür dilemek istercesine ''Boğazıma pek düşkünümdür ben oğul'' dedi. ''Oldum olası huyumdur zati. Boğazıma böyle düşkün olmasaydım başım da böylesine derde girmezdi belki. Sonra tütünsüz de edemem ha. Dünyanın öbür ucunda çobanlığa ilk başladığım zaman inan olsun şu tütünü tüttüremeseydim çok geçmez ben de acı acı meleğen koyunlara benzer giderdim namussuzum.'' Bunları söylerken ayağa kalkmış, sırtındaki gemici ceketinin iç cebinden küt kara bir pipoyla Arap saçı denen türden bir avuç tütün çıkarmıştı. Piposunu doldurduktan sonra arta kalan tütünü geri koydu, cebi bir çekmeceydi sanki. Ocaktan maşale kırmızı bir kor parçası alarak piposunu bununla yaktı. Sonra ocağın önündeki halının üstüne gitti, sırtını ateşe vererek durdu. Gene iki eliyle birden benim ellerimi kavramaya uzandı. Bir yandan piposunu tüttürürken öbür yandan ellerimi aşağı yukarı sallayarak ''İşte bu da'' dedi. ''Bu da benim yarattığım beyefendi. En hasından, en katıksızından hem de. Sana baktıkça içim yağ bağlıyor oğlum Pip. Bıraksalar ömrümce durup sana bakmakla yetinirim. Canım evladım benim.'' Ellerimi ilk fırsatta onun avuçlarından kurtardım. İçim yavaş yavaş yatıştıkça durumumu daha rahat kafayla düşünebiliyordum. Onun o boğuk, hırıltılı sesini dinledikçe, o dazlak kafasının derin çizgili alnının iki yanından sarkan kır saçlara baktıkça, vurulmuş olduğum pranga, hem de bu prangaya nasıl kıskıvrak vurulmuş olduğum kafama dank etmeye başlıyordu. Benim bey oğlumun çamurlu sokaklarda taban tepmesine gelemem ha. Kundurasında bir fiske çamur görsem ayranım kabarır. Benim bey oğluma at gerek bire Pip, küheylanlar gerek. Binek atları, araba atları, uşağının bineceği beygir de cabası. Sömürgedekilerin atları hem de safkan atları olacak da benim Londralı beyefendim yaya mı gezecek? Yağma yok. Kibarlığın ne demek olduğunu biz onlara göstereceğiz ha Pip? Cebinden kalın, kocaman, şişkinlikten çatlayacakmış gibi duran bir cüzdan çıkardı, masanın üstüne fırlatıverdi. Bunun içinde işte doya doya haşlanmaya değer bir şeyler var oğul. Hepsi de senin. Zaten neyin varsa benim değil ki oğul. Hepsi senin. Sakın bozdurup harcamaktan çekinme. Arkası sağlam. Daha bir dolusu var. Ben memlekete geldimse oğulcumun tıpkı beyefendiler gibi para harcamasını görmeye geldim. Benim kazancım da bu işte. Bey evladımın har vurup harman savurmasını seyrettikçe zevkten dört köşe olmak. Adam gözlerini odada şöyle bir dolaştırdıktan sonra parmaklarını şak diye şaklatarak ondan sonra topunuzun canı cehenneme diye ekledi. Başı takma saçlı yargıçtan dört nala geçerken bulut gibi toz kaldıran sömürgeciye dek topunuz vız gelir tırıs gidersiniz. Öyle bir beyefendi göstereceğim ki size hepiniz bir araya gelseniz onun ayağının tozu olamazsınız.